Ayrım 3.
Hududun içerisinde kalmayan bir hükümdar ya da onun temsilcisi zulümden suçluydu. İstikrarın değerinin üzerinde durulması esas itibarıyla muhafazakar bir siyasal bakış tarzına yol açıyordu. Ve bu bakış tarzı içerisinde toplumsal düzendeki herhangi bir değişiklik akla olumsuz anlamları getiriyordu. Osmanlı yazarları herhangi bir toplumsal ya da dinsel karşı çıkışı hemen fitne diye etkilendirirlerdi. 19. yüzyıldaki Osmanlı kaynaklarına göre 17. ve 18. yüzyıllarda bilhassa İslam alimleri çok muhafazakar, kimi zaman bilginin yayılmasını önlemeye çalışan bir tutum geliştirmişlerdi. Bununla beraber bu dönemin uleması üzerine çok az inceleme yapılmış olduğunun da eklenmesi gerekiyor. Osmanlı ideolojisi, hükümdar ve hizmetkarları ile tebaa arasındaki ilişkinin araya başka grupları sokmama özelliğini vurgulamaktaydı. Sultan mutlak gücü temsil ediyordu ve hizmetkarlarından birçoğu sultanın otoritesinin temsilcileri olarak güç sahibi idiyseler de genel anlamda onun kullarıydılar. Osmanlı yönetim sistemi ve toprak sahipliği sistemi hep halkın artık ürününün bir bölümünü aşıracak aristokrasi gibi çatışan güç merkezlerinin doğmasını önlemeye ayarlanmıştı. Aksi takdirde bunlar vergi toplama yoluyla oluşan devlet hazinesine el uzatmış olacaklardı. Osmanlı merkezi yönetimi bu hususta uzun bir süre oldukça başarılı olmuştu. Ancak göreceğimiz gibi 18. yüzyılın sonunda durum artık öyle değildi. Modern ulus devletlerininkiyle karşılaştırıldığında Osmanlı İmparatorluğu'nun 18. yüzyıldaki devlet örgütü 3 bakımdan farklıydı. Her şeyden önce çok küçüktü. Bu sayısal anlamda gerçekti. İstanbul'daki merkezi yönetim örgütü Bab-ı Ali 1000 ila 1500 arasında memur istihdam etmekteydi. Devlet örgütünün küçüklüğü mali açıdan da gerçekti. Bu dönemde ulusal hasılanın merkezi yönetime vergi şeklinde giden kısmı tam, hatta yaklaşık olarak bile bilinmiyor. Ama büyük bir olasılıkla %3'ü aşmıyordu. Bu, halkın özellikle kırsal nüfusun üzerine binen vergi yükünün hafif olduğu anlamına gelmemektedir. Durum tamamen aksidir. Bu, devletin yıllık gelirinin merkez hazineye ulaşmadığı anlamına geliyordu. Çünkü devletin yıllık gelirinin olağanüstü bir miktarını aracılar aşırıyordu. Bu sırada imparatorluk büyük ölçüde ademi merkeziyetçi bir yapıya sahip bulunuyor ve vergi gelirinin büyük bir kısmı eyalet hazineleri tarafından eyalet yönetiminin masraflarını karşılamada kullanılıyordu. Devlet tarafından icra edilen ve ondan beklenen görevler modern ölçütlere göre en az miktardaydı. Devlet, ülkenin ceza hukuku dahil hukuk ve düzeninin korunması ile meşgul olur, pazarları, ağırlık ve ölçüleri denetler, madeni para basar, büyük kentlerin özellikle de İstanbul'un gıdasını tedarik eder, büyük bayındırlık işlerini yapar ve bunları muhafaza ederdi. Bu görevleri icra edebilmek için elden geldiğince vergilerin tahsil edilmesini zorlardı. Bugün bir devletin normal görevlerinden sayılan eğitim, sağlık, sosyal yardım ve konutlandırma Osmanlı İmparatorluk yönetimi için az önemliydi. İkincisi, küçük çaplı devlet örgütü şu demek oluyordu ki, Osmanlı Devleti, yurttaşlarıyla birçok şekilde doğrudan meşgul olan modern bir devletin tersine, çoğu zaman cemaat temsilcileriyle, yani mahalleyi temsil eden mahalle papazı ya da mahalle imamları, loncaları temsil eden lonca başkanları, ikamet eden yabancıları temsil eden konsoloslar ve aşiretlerini temsil eden şeyhler ile meşgul oluyordu ya da olmak zorunda kalıyordu. Bunun esas nedeni kuşkusuz devletin her bireyle meşgul olacak olanaklardan yoksul olmasıydı. Ancak modern toplum öncesi çoğu toplumda olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de birey mensubu bulunduğu topluluk ya da çeşitli topluluklara çok fazla tabi idi. Üçüncüsü, yasa önünde eşitlik kavramı yoktu. Yasa önünde eşitlik modern ulus devletlerde bile bir gerçeklik değil, bir ülküdür. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nda ülkü bile değildi. Kentlerde oturanlara kırsal kesimdekilerden farklı, Hristiyan ve Musevilere Müslümanlardan farklı, göçebelere yerleşik olanlardan farklı ve kadınlara erkeklerden çok farklı muamele edilirdi. Yerleşik eski ayrıcalıklar kentler, loncalar, aşiretler ya da bireyler tarafından kıskançlıkla muhafaza edilirdi. Merkezi devlet en parlak dönemi olan 15. ve 16. yüzyıllarda bile modern ulus devletinkine çok az miktarda eşit olan bir hakimiyetten dahi hiçbir zaman yararlanmamış olduğu halde, eskiden elinde bulundurmuş olduğu gücün büyük bir kısmını da 1800 yılına geldiğinde yitirmişti. Osmanlı'nın askeri kudretinin 14. yüzyıldan beri iki klasik dayanağı olan aylıklı Yeniçeri piyade sınıfı ile yarı feodal sipahi atlı sınıfı değerlerini uzun zamandan beri yitirmiş bulunuyorlardı. 18. yüzyılda hem başkent hem de önemli eyalet merkezlerinde görevlendirilmiş olan Yeniçeri askerleri sayıca büyük ve pahalıydı. Bunlar yönetimi de halkı da yıldıracak kadar güçlü olup ama teknoloji ve taktik bakımından üstün olan Avrupa ordularıyla yapılmış, yıkım getiren bir dizi savaşın son 100 yıl içinde kanıtlamış olduğu gibi imparatorluğu savunamayacak kadar zayıf, askeri bakımdan fazlasıyla önemsiz olan bir topluluktu. Bu sırada Yeniçerilerin çoğu aslında askeri birliklerden birinde memuriyetlerine dair bir görev belgesi sahibi olup, bu belgeyi de sadece asker yoklamalarında ücret almak için ortaya çıkarmakta ve dükkan işletmekteydi. İmparatorluğun görkemli döneminde ücretleri dolaylı yoldan, kendilerine yapılan tımar bağışı yoluyla ödenmiş olan sipahiler ise enflasyon nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda bırakılmışlardı. Bunların sayısı 1800 yılında büyük ölçüde azalmıştı. Bundan başka kuşkusuz sipahilerin temsil ettiği esasen orta çağdan kalma atlı sınıf örneği de zamanın savaşlarında az yararlı oluyordu. 18. yüzyıldaki savaşlarda en etkin olan Osmanlı birlikleri eyaletlerden ve imparatorluğa tabi devletlerden temin edilen yedek kıtalardı. Ekonomik ve mali gelişmeler. Askeri zayıflığa daimi bir mali bunalım eşlik ediyordu. Kısmen de buna sebep oluyordu. Bir zamanlar imparatorluğun önemli bir gelir kaynağı olmuş olan savaş, zarara yol açan bir sanat olmuştu. Osmanlı topraklarından transit ticari geçiş, Avrupalıların deniz ötesi yayılışları nedeniyle 16. yüzyıldan beri azalmıştı. Ve devlet, eyaletlerden gelen vergi geliri kaynaklarının çoğu üzerindeki hakimiyetini yitirmişti. 18. yüzyıl, gerek Asya ve gerek Avrupa'daki eyaletlerde ayanın yükselişine sahne olmuştu. Ayan, çok farklı kökenlerden gelen nüfus sahibi kişilerdi. Çok zaman aileler. Bazıları, yerel bir güç tabanı oluşturmuş Osmanlı valileriydi. Bazıları zengin tüccar ya da sarraflardı. Diğerleri de toprak sahipleri ya da yüksek dinsel makam sahipleriydi. Birçok halde bir ayan ailesinin üyeleri bu alanların hepsindeki sorumlulukları ellerinde tutuyorlardı. Ayanın ortak paydası devleti, devletin kendi resmi doktrinine rağmen kendilerini devlet ile eyalet halkı arasındaki aracılar olarak tanımaya mecbur eden paraya ve de yöresel bir güç tabanına sahip olmalarıydı. 18. yüzyılın ikinci yarısında merkezi yönetim hem asker açısından hem vergi tahsili açısından yoğun biçimde ayağına bel bağlar olmuştu. Birçok eşraf vergi tahsildarı sıfatıyla resmi görevleri elinde tutuyordu. Hama ve Şam'da azmzadeler, Bağdat'ta Hasan Paşa ve oğlu Ahmet Paşa, Napolyon'u yenecek olan Akkalı ünlü Ahmet Cezzar Paşa, ve Batı Anadolu'da Kara Osmanoğlu ailesi gibi büyük ayan ailelerinin durumu çok defa özerkliğe varmıştı. Ve merkezi yönetimin bunlarla olan ilişkileri, teba ile olan ilişkilerden çok vassal prenslerle olan ilişkilere benziyordu. Bunlardan bazıları, Arnavutluk ve Kuzey Yunanistan'ı bir kuşaktır yöneten Yanyalı Ali Paşa gibi olanları bağımsız dış ilişkiler de yürütmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu ekonomik açıdan kapitalizm öncesi bir devletti. Devletin ekonomi politikaları halka hayatta kalmasına yetecek kadar gıda temini, daha büyük nüfuslu merkezlerin iaşesi ve vergilerin para ya da aynı şekilde tahsilini amaçlamaktaydı. Osmanlı Devleti imparatorluğun sonuna dek ekonominin belirli kesimlerini etkin şekilde koruyan ya da teşvik eden merkantilist diye tanımlanabilecek politikalar geliştirmemişti. Osmanlı ekonomisi imparatorluğun daha müreffeh bölgelerindeki toprak sahipliğinin belirgin biçiminin küçük üreticilik olduğu bir tarım ekonomisiydi. Büyük toprak sahipleri ve topraksız köylüler Anadolu'nun daha kurak kısımlarında ve bazı Arap topraklarında sayıca daha çoktu. Bütün bölgelerde çiftçiler hasattan pay karşılığında sığır ve tohum sağlayacak kişilere yoğun biçimde bağımlıydı. Tarımsal arazinin en büyük kısmının sahibi ismen devletti. Daha küçük ama yine de önemli olan bir kısmı ise meşru vakıf statüsündeydi ve cami, hastane, kütüphane, okul gibi dinsel ve altyapısal tesislerin bakım masraflarında kullanılmaktaydı. Evkafın çoğu ulemanın denetimindeydi ve bu ulemaya hatırı sayılır zenginlik ve güç sağlamıştı. Devlet arazisinin kullanım hakkının askeri ve diğer hizmetler karşılığında bir süre için dağıtılmasından oluşan ve bu nedenle de çok defa Avrupa feodalizmine benzetilen tımar sisteminin gerilemesinin ardından özel mülkiyete çok benzer çiftlik denilen bir şey Balkanlar ve Batı Anadolu'da kural haline gelmişti. Ekseriyetle bunlar sanıldığı gibi büyük çapta ihracata yönelik, her ne kadar 18. yüzyıl sonunda Balkanlarda bu durum yaygınlaşmaya başlayacaksa da, çiftlikler değildi. Bunlar küçük üreticilerin küçük arazi parçalarıydı. Devletin esas vergi tabanı tarım ürünleriydi ve bu vergilerin toplanması artık her yerde iltizam sistemi yoluyla oluyordu. İltizam sistemi, İmparatorluğun klasik döneminde bile Arap eyaletlerinde olağan bir şeydi. İltizam belli bir bölgede, belirli bir dönemde vergi toplama hakkının devlet tarafından açık artırmayla satılması ve şahıslar tarafından satın alınıp parasının önceden ödenmiş olması demekti. Genellikle bu mültezimler satın alımlarına gereken parayı sağlamak için büyük kentlerdeki Musevi ya da Ermeni sarraflarından birinden borç alırlardı. Bu sistemin merkezi yönetim açısından birçok yararı vardı. Geliri garanti edilir, hasadın başarısına artık bağımlı kalmaz ve kendisine ödemeler önceden yapılmış olurdu. Köylüler açısından ise ana mahsur, gerek mültezimin kendisi ve gerek mültezimin alacaklarının yatırımlardan bir kar görmek isteyecek olmaları ve bunun da köylülerin yükünü artırmasıydı. Vergilendirmenin aynı olduğu yerlerde, bu istisna olmaktan çok kuraldı, mültezimler buğday gibi ürünlerin fiyatından dolayı spekülasyon fırsatlarını artırmışlardı. Ayağına gücünün büyük bölümünü sağlayan iltizam sistemi üzerindeki ezici hakimiyetiydi. Tımar sisteminden iltizam sistemine geçiş, genellikle devletin azalan hakimiyetinin ya da devletin gerilemesinin bir belirtisi olarak addedilmişse de, bazı modern yazarlar bunu aynı ödemenin yapıldığı feodal bir sistemden, en azından merkezi hazine seviyesinde gerçekleşen bir para ekonomisine geçişte akla uygun bir adım olarak görmektedirler. Tarımsal olmayan üretim, kentlerdeki küçük çaplı ve tamamiyle loncaların hakimiyetindeki girişimlerle sınırlı kalmıştı. Bu loncalar, Orta Çağ sonlarının Avrupa'sındaki benzeşikleri gibi üyeleri olmayanların kendi uğraş alanlarına girmelerini önlüyor ve böylece kendi üyelerinin geçim yolunu muhafaza ediyorlardı. Aynı zamanda da müşterilerine kaliteli işçilik ve malzeme sağlıyorlardı. Loncalar bir çırağın kalfanın da sonunda usta olabildiği katı bir hiyerarşik sistem sayesinde disiplin ve standardı muhafaza ediyorlardı. Loncalar genellikle yeni ürünleri ve yeni üretim yöntemlerini kuşkuyla karşılıyorlardı. Ayrıca loncalar Avrupa'daki benzeşikleri gibi kasabalardaki toplumu güçlü şekilde etkisi altına alan dince onaylanmış bir ahlak ve değerler bütününü devam ettiriyorlardı. Loncalar ve tarikatlar arasındaki yakın bağlara çok defa değinilmiştir. Hemen bütün ordu ve bürokrasinin örgütleniş ve eğitim düzeninde loncalarınki örnek alınmıştı. Bu loncalar dışında iş yoktu anlamına gelmiyor. Aslında loncalar dışında da oldukça iş vardı. Birçok lonca, çevre köylerdeki kadınların sağladığı yarı mamul ürünlere bağımlıydılar. Ticaret ağırlıklı şekilde yereldi. Köyden pazara ya da komşu bölgeler arasında olurdu. Uzak mesafeli kara ticareti, pahalı ve nispeten hafif mallar ile sınırlı kalmıştı. Güvenlik yokluğu bu malları kervanlarda taşımayı zorunlu kılıyordu. Ağır ve hacmi büyük mallar, tahıl, tahta gibi ise genellikle denizden taşınıyordu. Uluslararası ticaret toplam ticaret hacminin sadece küçük bir kısmını oluşturuyordu. Müslüman tüccar ve deniz nakliyatçıları, Kızıldeniz ve Basra Körfezi ticaretinde ve yabancı gemilere 1774'e dek kapalı kalana kadar da başkentin iaşesi için çok önemli olan Karadeniz ticaretinde hala önemli bir rol oynamaktaydılar. Ancak Akdeniz'de uzun mesafeli ticaret Avrupalı ulusların elindeydi. Fransız ticaret filosu 17. yüzyılda sırasıyla Hollandalılara ve İngilizlere kaptırmış olduğu üstünlüğü, 18. yüzyılda bu iki devletin zararına olacak şekilde yeniden kurmuştu. Osmanlı Devleti ciddi ve baş edilmesi zor bir mali bunalım yaşadığından, çok defa 18. yüzyılın imparatorluğun bir ekonomik bunalım dönemi de olduğu sanılmıştır. Ancak bu sanının gerçek kanıtı yoktur. Bölgeler arası ticaret çok önemsiz olduğundan Osmanlı İmparatorluğu'nun bir bütün olarak bir ekonomik birim olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı kuşkuludur. Muazzam bölgesel farklılıklar vardı ve bazı bölgeler, özellikle Balkanlar, 18. yüzyılın ikinci yarısında kısmen ihracatın güdümünde ekonomik büyüme yaşamış görünüyorlar. Balkanlar ile Suriye ve Filistin gibi diğer bölgelerde uzun bir süre canlı bir tahıl ticareti, daha doğrusu Osmanlı yönetimi tahıl ihracını kesinlikle yasakladığından tahıl kaçakçılığı yaşanmıştı. Bu ticareti 18. yüzyılın ortasına kadar teşvik eden buğday fiyatındaki dönemsel bir iyileşme olmuştu. Batı Avrupa'nın gelişmekte olan sanayileri ve büyüyen nüfusu da özellikle ihracat için ekilmesine başlanan pamuk gibi tarımsal ürünlere olan talebi canlandırmıştı. Osmanlı ürünlerinin esas pazarları Fransa ve Avusturya idi. Sınırdan Habsburg topraklarına domuz ihracı özellikle önemliydi. Yüzyıl sonundaki uluslararası siyasal karışıklık, Osmanlı tüccar ve deniz nakliyatçılarına yeni fırsatlar yaratmıştı. Bunların çoğu Ege kıyı ve adalarındaki Rumlardı. Bunların artan ticari kazançları Rum cemaat üyelerini imparatorluk dışındaki Marsilya, Trieste ve Karadeniz'de yeni kurulmuş olan Rus liman kenti Odessa gibi önemli ticaret merkezlerine yerleşmeye sevk etmişti. Ve böylece bunlar kendi işlerini daha fazla canlandıran bir uluslararası ağ yaratmışlardı. Osmanlı devlet çarkı bu ekonomik iyileşmeden yarar görmemişti. Devletin taşradaki hakimiyet eksikliği, gıda maddeleri ihracı, kentlerin gıdasının temini tehlikeye sokmasına karşın, devletin yeni kazançları vergilendirerek mali durumunu iyileştirme gücünden yoksun olması anlamına geliyordu. Uluslararası siyasette Osmanlı İmparatorluğu. 1800 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslararası siyasetteki durumu 200 yıldır gittikçe zayıflamaktaydı. 16. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa devletleri, özellikle de Batı Avrupa'nın yeni gelişmekte olan ulus devletleri, Osmanlı Devleti'ni ekonomik, teknolojik ve askeri bakımdan geçmişlerdi. Bu, hemen hepsi de Osmanlı'nın ciddi yenilgileri ve toprak kayıplarıyla sona eren uzun savaşlar silsilesiyle açığa çıkmıştı. 17. yüzyılda ve 18. yüzyıl başlarında esas düşman Habsburglar idi. Ama 18. yüzyılın ikinci yarısında İmparatoriçe Katerina'nın Rusya'sı esas tehdit olarak ortaya çıkmıştı. Rusya sürekli olarak Karadeniz'in kuzey kıyılarına hakim olmaya ve daha sonra da buraları kendine dahil etmeye çalışmış ve bu yüzden de Osmanlılarla çatışmıştı. Osmanlılar kendilerine bağlı Kırım Hanlarının elinde tuttuğu bu bölgelere stratejik olarak çok önem veriyordu. Bu mesele yüzünden 1768-1774 yıllarında yapılan savaş Osmanlıların yenilgisi ve Osmanlı tarihinde birçok bakımdan bir dönüm noktası olan bir barış anlaşmasıyla sonuçlanmıştı.